Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Adakaner.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji ve oyun dünyası gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. İlk haberimiz hem teknoloji ve oyunu iç içe içeriyor. Bildiğiniz gibi AMD'nin FreeX lansmanında bir tane nano boyutlarda bir ekran kartı da gösterilmişti. Tam olarak çıkış tarihi açıklanmamıştı ama bunun şu ana kadar mini oyun sistemleri için geliştirilmiş olan en hızlı ekran kartı olacağı söyleniyordu. Çünkü FreeX'de aynı donanımsal özelliklere sahip olan bir GPU yer alacaktı içinde. Genel olarak bu kartın ne zaman lanse edileceği, satışa başlayacağı da açıklanmış durumda. Gelecek ay satın alınabilir duruma gelecek nano boyutlardaki ekran kartımız. R9 Nano olarak geçecek resmi adı ve teknik özelliklerine baktığımızda GPU'su FreeX'teki GPU ile aynı. Yine High Bandwidth Memory içeriyor ve shader ünitesi 4096 adet 890 MHz bir GPU hızına sahip olduğunu görüyoruz. Herhalde oturma odasında ben oyun oynamak istiyorum. İşte Full HD'de bütün oyunları sonuna kadar oynatsın. 4K'da da açtığımda işte bazı şeyleri kısayım bana yine göstersin dendiğinde herhalde daha başka bir çözüm olmayacak.
Zaten Steam Machine'lerin de yaygınlaşırsa eğer çok tutarsa bu ekran kartları eminim oyuncuların da favori kartlarından biri olacaktır Nano özellikle. Çünkü boyutu bayağı küçük.
Evet, sadece bu ekran kartının en büyük eksiği. Hani aslında o kadar saçma ki mini RTX sistemler için oturma odasına girebilecek falan diyoruz ama HDMI ne yazık ki standartında 2.0'ı desteklemiyor bu ekran kartı. Yani 4K'da 60 Hz görüntüyü televizyona aktaramıyor. AMD'nin yeni seri ekran kartlarında böylesi bir saçmalık var. Akıl almaz bir olay gerçekten. Eğer televizyonunuzda gerçekten bilmediğimiz bir televizyon markasına sahipsiniz ve DisplayPort girişi varsa bu özellikten yararlanabileceksiniz. AMD yakın dönemde aktif DisplayPort ve HDMI dönüştürücüler piyasaya sürecekmiş. Bir de oradan para ödeyeceksiniz. Bence çok akıl kârı bir şey değil ama mecbur kalır da televizyona bağlayacağınız mini RTX sisteme en hızlı ekran kartını takarım falan derseniz eğer bir şekilde herhalde o dönüşümü
alacaksınız. Gerçi bu ekran kartları da hani 4K oyunculuk için hala ne kadar uygun orası tartışılır yani.
Yani ama sonuçta ne yapacaksın? Yani şu an iyi bir televizyon satın aldıysan kesin 4K'dır. Yanına koyacağın da en güçlü sistem şu an için bu. Evet. Yani yapabileceğin bir şey yok. Bu yüzden de en azından film izlerken de Windows gibi bir şey kullanırken ya da açabildiğin 4K oyunlarda 60 Hz'de görmek istersin Alkan.
Tabii kesinlikle.
Öyle bir durum var. Bir diğer haberimiz Windows 10 ile ilgili. Evet, Windows 10 çok yakın. Artık yakın zamanda Windows 8.1 ya da 7.0'ın orijinal sürümlerine sahip arkadaşlar zaten direkt güncellemeyi alacaklar. Ve Windows 10'u kullanmaya başlayacağız. Beğenin veya beğenmeyin yeni start menü tasarımıyla ve yeni özellikleriyle beraber işletim sistemi çok şey vaat ediyor. Microsoft ve bütün bilgisayar dünyası da buna kenetlenmiş durumda. Her ne kadar analistler pek bekleneni veremeyecek deseler de bakalım hep beraber göreceğiz.
Sanırım oyun dünyasındaki heyecan daha yüksek.
Biraz değil mi? DirectX 12 ile özellikle o tarafta. Şimdi ilk olarak şunu söyleyelim. Windows 10 ile beraber Microsoft 10 yıllık destek sözü veriyor. Bunun 5 yılını ücretsiz hemen alacaksınız diyor. Diğer 5 yılda uzatılmış destek. Yine güncellemeler alacakmışsınız ama ilk 5 yıldaki kadar herhalde daha seri güncelleme çıkartmayacaklar işletim sistemine. Ama bu işletim sistemini Windows 10'un aslında her sene büyük güncellemeler alacağı düşünüldüğünde çok da önemli bir durum değil. Zaten işletim sistemi artık Windows 11, 12, 13 diye gitmeyecek. Bu aldığı güncellemelerle beraber ismi değişecek sadece. İşte 10.1, 10.2 diye gider belki.
Bence en doğrusu olur.
Yani evet, daha doğru olur. Zaten ben kimsenin de güncelleme almayıp ben onda kalacağım diyeceğini zannetmiyorum. O değişim sürecinde o da desteği almaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bir diğer haber, Windows 10 ile ilgili ilk reklamlar yayınlandı. Reklamlar bence çok vurucu olmuş. Çünkü çocukların üstünden şöyle söylüyor. Küçük bebekler var. Ve diyor ki işte onlar diyor dokunmatik ekranlarla büyüyecek. Onlar bilgisayarla konuşarak büyüyecek diyor. Ve buna hazır bir işletim sistemi şimdiden hani var gibilerinden Windows 10'un orada bir vurgulaması var.
Aslında ben çocukları kullanmıştır orada bana öyle.
Ama bana çok hoş göründü gerçekten, çok anlamlı. Çünkü ben bir çocuk sahibi olduğum için Bartu'yu düşünüyorum. Gerçekten o büyüyene kadar bilgisayarlarla konuşmak onun için çok doğal bir şey olacak. Bilgisayara soru sormak ve cevap almak.
Tabii canım, bizim çocukluğumuzda neydi? Sokakta top oynardık. İşte evet. Saklambaç falan oynardık ama şimdi bambaşka.
Lego yani. Bile çok fazla kişide yoktu mesela o yaşıtlarımız arasında. Çünkü biliyorsun o zaman evet. Oyuncak Türkiye'de çok rahat bir şeydi, şekilde bulunamıyordu. Atelisi olan işte böyle elle gösteriliyordu. O gösterilen kişi de ben oluyordum genelde. Yani şaka maka çocukluğumuzda şanslıydık. Babam da sağ olsun meraklıydı teknolojiye. Ben işte bilgisayar Türkiye'ye girdiğinde bilgisayarı olan, Atari çıktığında Atelisi olan gençlerden bir tanesi olma şansına eriştim.
Yani ben erişememiştim açıkçası. Biraz daha ben geç tanıştım. Ama ona rağmen yani mesela bilgisayar hayatıma girdikten sonra birdenbire hayatımın bir parçası oldu. Şimdiki çocukların yani bebeklikten itibaren neredeyse bilgisayarla tanışıyorlar ve onların eminim bilgileri veya işte yetenekleri bizden çok çok daha fazla olacaktır.
Evet, sevgili Serdar Kuzoğlu'nun bir sunumunda o da bir yerden bir alıntı yapmıştı teknolojiyle ilgili. Mesela teknoloji diyor sen doğduktan sonra keşfedilenlerdir. Sen doğmadan önce keşfedilenler sana teknolojik gelişme olarak gelmez. Gerçekten öyle oluyor. Şimdi çocuklarımız dokunmatik ekranları gelişmiş kamera özelliklerini, işte 3 boyutlu taramayı, sanal gerçeklik gözlüklerini, hologramları falan o kadar özümsemiş olacaklar ki. Onlar için bakalım ne onları şaşırtacak artık. Evet. Hangi şimdi, seviye?
Mesela cep telefonları daha yokken, yani daha doğrusu yaygınlaşmamışken, hani bizim için hiç önemi yoktu. Ama şu an hayatımızın vazgeçilmez bir parçası.
Yani bizi şaşırtmaya devam ediyor ama çocuk doğduğunda zaten dokunmatik ekran falan var. Gelişme önemli değil. Windows 10'un da burada reklamda yer verdiği algı bence çok doğru ve yerinde olmuş. Ben beğendim açıkçası reklamı.
Aklıma hep şey geliyor, bu Fallout geliyor. Hani biliyorsun bütün teknoloji yok oluyor neredeyse.
Evet.
Şimdi öyle bir şey olsa herhalde biz rahat hayatta kalırız da yeni nesil nasıl kalacak bilemiyorum. Hiçbir şey yok, düşünsene elektronik ürünler falan. Çünkü her şeyleri artık elektronik olmuş. Mesela otobüs şey yapacaksın.
Gerçi Fallout'un da dünyasında pek de geçmiş değiller, o biliyorsun, değişik bir dünya. Çünkü robotlarla falan konuşan bir nesil. Hayatta evet, kalıyor, devam ediyor. Evet.
Nesil, doğru söylüyorsun.
Biraz garip bir örnek oldu. Yakaladım. Burada kaçmaz hani. Windows 10 ile ilgili son bir detay var. Bu da oyuncuların oldukça fazla hoşuna gidecektir. Capture kart üretenler, belki burada o video yakalama kart üretenler ve yazılımını yazanlar üzülebilirler. Windows 10'da artık gelişmiş kayıt özelliği var. Windows tuşu ve G'ye bastığınızda oyunları, Windows masaüstünü full HD olarak kayıt altına alabileceksiniz.
Bütün oyunları destekliyor. Gidecek mi acaba?
Tabii destekliyor. Yani oyun oynarken Windows G tuşuna bastığın anda full HD olarak yüksek çözünürlükte kayıt altına alabileceksiniz arkadaşlar. Ve Intel HD 4400 üzerindeki bütün ekran kartlarında aktif olarak çalışacakmış. Umarım entegre, böyle bir özelliğin gelmesi güzel. Bence olacaktır. Yani işletim sistemine direkt entegre.
Artık programlar veya çeşitli cihazlar almak zorunda kalmayabiliriz.
Yani. İnşallah, inşallah. Sonuçta bunlar pahalı şeylerdi. Evet, programlarda verimsiz çalışıyorlardı. Tamam, Nvidia'nın Shadowplay'i var ama AMD tarafına baktığında kullanıcılar yine farklı çözümlere gidiyordu. Bu şimdi hepsini anlamsız kıldı.
Bence gayet iyi oldu. Evet. Çok sevindim. Zaten Xbox One'da olan bir özellikti. Buna biraz da PC'ye
uyarlamış oldular.
Oyun tarafına geçtiğimizde ise bir fiyat artırımıyla başlamak istiyorum. Call of Duty Black Ops 3'ün fiyatı neredeyse iki katına çıktı Mesut. Normalde 99 TL'den satılıyordu.
Ön Niye öyle olmuş?
179 TL'ye çıktı. Zaten olay da burada kapıyor. Neden böyle oldu diye. Bazı işte haberi ben girmiştim. Takipçilerimiz bana tepki göstermiş. Niye Aral'ı suçlamıyorsun falan diye. Şimdi arkadaş, oyunu geliştiren, oyunu yayınlayan Activision. Şimdi Activision bir pazar araştırması yapıp ülkelerin maddi durumlarına bakmıyorsa, oradaki insanlar istediği gibi at koşturmasına izin veriyorsa,
şimdi burada şöyle bir şey de var.
Orayı suçlayamam yani.
Sesini, yani sözünü kestim, kusura bakma ama orada anlaşılmayan nokta şu: kesin bir delil olmadan, evet, tamam mı? Sen ki nasıl suçla? Sen savcı değilsin.
Aynen.
Tamam mı? Yargıç da değilsin. Ne yapacaksın? Sen haber veriyorsun. İki, evet, katına çıktı mı? Çıktı. Bu kesin.
Evet.
Ama neden çıktı? Gerisi komplo teorisi. Onu da komplo teoristlerine, yani o politik forum yorumcularına bırakacaksın.
İstiyorlar ki mesela bu işte bu Türkiye'yi dağıtıcılara kendilerinin yaptığı gibi küfür edelim. Böyle bir şey olmaz. Hani sonuçta bir işi profesyonel yapıyorsanız elinizde belgeler olması gerekiyor, deliller olması gerekiyor, evet, ki konuşmanız gerekiyor.
Mesela delil olduktan sonra küfür ediyor Alkan.
Hayır canım, konuşmanız gerekiyor. Bak yani o konu hakkında aslında ben o firma hakkında yorum bile yapamam. Onların parmağı olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ve oyun fiyatlarını hiç beğenmiyorum. Gerçekten yani o fiyata oyun satılmaz, evet, diye düşünüyorum ben. Ama burada ben yine de Activision'ı suçlarım. Ben Activision'ın yaptığı bir oyunun hayranıyım. Buradaki dağıtıcının değil. O pazar araştırması yapıp Türkiye'deki oyuncuları düşünecek. Diyecek ki kardeşim sen şu fiyatı satabilirsin. İstemiyorsan satma diyebilir yani. Ve onlar da satacaktır mecburen. Steam'de de mesela. Buradaki dağıtıcı firma Steam'e baskı yapamaz zaten. Hani Activision ancak, evet, iletişim kurabilir ve Activision baskı yapabilir. Hani Activision da diyorsa tamam ya, yükseltin diyorsa ben Activision'a kızarım yani. Çünkü ben Activision'ın oyununu alıyorum.
Doğru söylüyorsun.
Yani burada bence şey yapılması gerekiyor. Bunun ayrımı yapılması gerekiyor. Evet, Türkiye'deki firmalar suçlu. Çok pahalı oyun satıyorlar. 280 TL oyun sattıkları oluyor ama kalkıp da her şeyde de bunları suçlamanın anlamı yok yani diye düşünüyorum ben.
Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi firmalar hem suçladın hem de ondan sonra suçlamaya gerek yok dedim biraz. Şey oldu. Niye? Ama
hayır, oyun satmaları yanlış diyorum ben.
Ben orada şöyle düşünüyorum. Yani kesin tamam yanlış. Yani. Evet. Tamam, böyle bir eksiklik var. Daha ucuz satılabilir. Daha ucuz satılsa daha çok satabilir değil mi? Niye ek şirket çıkmıyor? Demek, hı, ki orada farklı bir olay var. Farklı bir denge var. Daha ucuz satan şirketin elinden Bethesda'nın başka şirkete geçtiğini gördük.
Evet.
Tamam, demek ki orada farklı dengeler işliyor arkadaşlar. Bu klavye başında oturup çözüm üretmeye benzemiyor.
Evet, mesela dediğim gibi Bethesda'nın oyunları çok uygun fiyata satılıyordu. Başka bir yere geçti,
başka
pahalıya satıldı.
Başka bir yere geçti, şimdi
ben
pahalıya satılıyor.
Ben burada Bethesda'yı yani suçlarım yani,
evet,
o zaman.
Yani firmaları da bir ceza keserken dediğim gibi delilleriniz varsa konuşacaksınız. Delil yoksa atıp tutmanın da pek bir anlamı yok gerçekten. Kesinlikle. Suçlu bu, suçlu diye.
Aynen. Need for Speed'in araç grafikleri gerçeği aratmıyor diye bir haberimiz vardı bu hafta ve bayağı ilgi çekti. Electronic Arts yetkilileri, yani Ghost Games geliştiriyor oyunu, bir tarafa gerçek görüntüyü, bir tarafa da aracın görüntüsünü koymuşlar. Tabii arka plan da birebir o sanal aleme aktarılmış. Şimdi oyuncuların çok hoşuna gitti. İşte grafikler falan çok hoş gözüküyor diyor. Hala gerçek hayat gibi o durgun görüntüyü yapamamışlar tabii ki doğal olarak ama şimdi bence heyecanlanmaya hiç gerek yok. Çünkü durgun görüntüde zaten verirsin ona. Ama oyun içinde nasıl olacak? Oyunun grafikleri çok güzeldi gösterdikleri. Ama mesela foto modunu açarsan bazı oyundan araç inanılmaz gözüküyor.
İnanılmaz gözüküyor.
Ama
evet.
Oyun içinde o şeyi vermeyebiliyor yani.
Ama bu serbest dünyalı olan ilk PlayStation 4 çıktığında falan çıkan bir Need for Speed vardı. Neydi o? Hatırlıyor musun?
İlk çıkan, hatırlamıyorum açıkçası.
Yine serbest şekilde gözüktük. Zaten Need for Speed'in grafikleri bence hiçbir zaman kötü olmadı. Onu da söylemek lazım.
Gayet iyiydi.
Yani
evet.
Need for Speed serisinde kötüleşen şey oyun dinamikleriydi arkadaşlar. Yoksa grafikleri her zaman çıtayı yükselterek arttırdılar.
Zaten oyuncular da yorumlarda demişler hani önemli olan oynanış dinamikleri. Bakalım evet. Oyun nasıl gelecek yani. Grafikler her zaman daha iyisi yapılabilir ama oynanış dinamiklerinin her zaman belli bir çıta tutulması asıl zor iş o bence yani.
Gerçekten öyle. Teknoloji tarafına geçtiğimizde enteresan bir cihaz var. Aslında daha öncesinde de Dünya Kupası'nın açılışında bu cihazı kullanan felçli bir hasta topa vurarak bir açılış yapmıştı. Belki hatırlarsın. Hı hı. Revolk isimli Revolk'un yeni versiyonu. Personal 6.0 kodlu yeni versiyon olarak duyurulmuş bu cihaz. Ne işe yarıyordu? Felçli hastaların bu cihazı giydikten sonra en azından koltuk değnekleriyle de olsa tekerlekli sandalyeden bağımsız bir şekilde yürüyebilmelerini sağlayan bir dış iskeletti bu. Bence şu ana kadar geliştirilmiş dış iskeletler içinde en işe yarayan ve gerçekten çalışan modeli bu. Birçok prototip tanıttık burada, birçok prototipi konuştuk. Gerçekten güzel dedik ama bu cihaz satın alınabilir durumda ve videolardan da görülebileceği kadarıyla gerçekten tekerlekli sandalyeye mahkum olan insanların gündelik hayat içinde aktif bir şekilde gündelik hayata katılabilmelerine yardımcı oluyor. Yeni versiyonu biraz daha hafifletmişler. Batarya paketini biraz daha aşağı alarak daha rahat taşınabilir hale getirmişler. Aynı zamanda bu cihazı kullanan insanlar 2.6 kilometre yürüme hızına kadar ulaşabiliyorlarmış. Öyle bir avantaj sağlıyormuş. Sadece fiyatı çok yüksek, 75 bin dolarlık bir fiyat var.
Oo, çok
ya şimdi bunlar seri üretilen cihazlar değiller. Bir sürü tıbbi sertifika alması gerekiyor, onaydan geçmesi gerekiyor. Çok fazla satılan cihazlar olmadığı için de belki fiyatlar o yüzden yüksektir. Ya da tıbbi sertifikalar güvenlik olaylarına giriş farklı bir konudur bilemiyorum ama keşke yani 5 bin dolar ya da 5 bin lira... 1000 lira falan olaydı da.
Belki devletler de daha rahat karşılayabilirdi hani hastaların durumu bakarak. Çünkü biliyorsunuz duyma, görme veya işte yürüyememe gibi daha birçok şeyde insanlar hayatlarının sonuna kadar bazı konularda mahkum yaşıyorlar.
Evet, ne yazık.
Ve teknolojinin de hani en çok bu konuda işe yaramasını isterim ben yani. O yüzden bu tür gelişmeler de benim çok ilgimi çekiyor gerçekten.
Benim de gerçekten. Bu cihazı kullanan insanlar koltuk değnekleriyle dengelerini sağlıyorlar. Çünkü ayakları felçli olduğu için aslında ayaklarını hareket ettiremiyorlar. Bu cihaz sadece onları belli kumandalarla belli hareketleri yapıyor. Siz de koltuk değnekleri dengenizi sağlayarak yürümeye devam ediyorsunuz. Elbette belli bir kullanım denemesi, kullanım alışkanlığı edinmek gerekiyordur eğitimcilerle beraber ama inşallah ülkemize de getirilir ve daha uygun fiyatla kullanıcılar satın alma şansı bulurlar. Aktif hayata katılmaları açısından önemli. Çünkü biz tekerlekli sandalyeyle bu normal sivil yollarda gitmeye geçtim. Yürürken bile bazen kaldırım bulamıyoruz ne yazık ki.
Evet.
Yayaya saygı sıfır durumda. Arabası olan her yere park ediyor bir araba. Biliyorsun kaldırıma çıkıyor adam. Ceza kesen yok, arabayı çeken yok.
Biliyorsun bazı yani. İşte kaldırımlarda mesela engelli insanlar için ayrılmış yerler var. Ortaya bir tane direkt koymuşlar falan. Nereden
evet,
gidecek?
Evet, hadi direkt gidecek? Olmasa adam arabayı park ediyor. Evet. Cezasını kesen yok. Ne yapacaksın? Adam inemiyor bile oradan. Yani kaldırımdan aşağı atlamak zorunda kalıyorsun. Biz bebek arabasıyla gezerken zorluk yaşıyoruz. Tekerlekli sandalyede olanların gerçekten Allah yardımcısı olsun. Metroda asansörü kullananlar bile adam iki adım yürüyecek. Üşeniyor. Yaşlıların bebek arabalıların beklediği asansörü kendisi işgal ediyor, kullanıyor. Sıra bile vermiyorlar. Böyle bir ülkeyiz ne yazık ki. Düşüncesiz biraz. Sıfırdan 100 kilometreye çıkma hız rekoru kırılmış elektrikli bir arabayla. Green neydi tam olarak projenin? Green Team. Yeşil takım. Stuttgart Üniversitesi öğrencileri tarafından. Tabii ki öğretmenleri de yardımcı olmuştur. Sadece öğrenciler takım oluşturmamışlardır ama. Geliştirilen elektrikli araba arkadaşlar. 1.77 saniyede. 1.779 yazmışlar da tam söyleyelim çünkü rekor bu şekilde kayda geçmiş. Sıfırdan 100 kilometreye ulaşabilmişler bir elektrikli arabada. Artık inmelenme herhalde roket hızında falan oluyordur. O içindeki pilotun neler hissettiğini merak ediyorum. Duvara çarpmış hissi yaşıyordur herhalde içerideki organlar.
Yani bilemeyeceğim ben de yani muhtemelen.
Bir hızlanmayla beraber.
Ve şey araç tek kişilik tabii.
Evet burada. Tabii ki özel bir araç evet, yani. Evet. Ama sonuçta elektrikli arabaların gelişim sürecinde bu tip denemeler çok önemli. Çünkü bunlar birikiyor. Buradaki deneyimler başka kişilere aktarılıyor. Onlar o deneyimleri farklı yerlerde kullana daha gelişmiş, daha modern araçların üretilmesini sağlayabiliyorlar. Bugün Tesla'nın ürettiği bildiğiniz Model S büyük bir araç. Hı hı. O bile 3 saniyede 100 km'ye falan çıkabiliyor yeni geliştirme modlarıyla falan. Hatta onu şu an süper otomobillerle falan kapıştırıyorlar. Hızlanma bakımından. O da çok gelişmiş elektrikli arabalardan bir tanesi.
Tabii bu araçlar hızlandıkça bunların bir ses çıkarması gerekiyor biliyorsun. Bazı ülkelerde sanırım ses çıkarması zorunlu.
Japonya'da özellikle bunun üstüne oldukça fazla çalışıyorlar. Çünkü elektrikli arabalar ses çıkartmıyor. Sessiz sedasız arkanızdan yaklaşan bir araba gerçekten büyük tehlike yaratıyor. Çünkü biz şehir yaşantısında nasıl büyüdük? Arabayı duyuyorsun, evet, en azından. Bunda duyamama sıkıntısı var. İşte geliştirecekler bakalım onda nasıl güvenlik önlemleri alacaklar. Evet, şimdi tamam. Yavaş yavaş kendi kendine süren arabalar geliyor. Mesela geçen bir haber vardı. Kendi kendine giden otonom arabalar insanların aptallıklarıyla kapışmak zorunda kalıyor diyor. Yani Gerçekten öyle angutça hareketler edenler var ki. Böyle söyledim kusura bakmayın trafikte. Orada ne yapacak otonom araba? Aslında onların asıl sınavı o. Yani
evet, doğru söylüyorsun.
Kurallara uygun hareket edenler değil, kuralsız hareket edenler ki geçen yine dönülmez yerden U dönüşü yapan bir tır yüzünden bir aile telef oldu.
Evet. Ya muhtemelen şöyle bir şey yapabilirler. Onlar için ayrı bir yol oluşturabilirler. Hani nasıl metrobüsün ayrı bir yolu varsa.
İnsanlar için bence ayrı yol oluşturmak daha iyi olacak. Otonom arabalar piyasaya çıktığında herhalde. Onlardan korunmak için.
Yoksa yani işimiz zor. Evet, sonunda beklenen haber geldi ve Rise of Tomb Raider PlayStation 4 ve PC için duyuruldu.
Ya zaten başından beri belliydi de o. Firma çünkü hiçbir zaman biz eksklusif olacağız demedi.
Evet ama ben şuna kızdım. Bu Resident Evil 4'te de yapılmıştı. Şöyle Microsoft için üzüldüm açıkçası. Şimdi diyecekler ki yine Microsoft'u tarafı ortaya çıktı. Sony düşmanı falan diyecekler ama alakası yok. Nintendo döneminde de mesela Resident Evil 4'ü duyurmuşlardı GameCube'e. Daha oyun GameCube çıkmadan PlayStation 2'ye de duyurdular. Arkadaş bir bekleyin oyun çıksın, satsın. Sonuçta Nintendo size para vermiş önceden gelmesi için.
Ama işte sözleşmenin şartları bellidir.
Tabii sözleşmede de sorun vardı mutlaka. Oyun ilk önce 2016'nın başında PC'ye gelecek. 2016'nın sonunda da PlayStation 4'e gelecek. Zaten biliyorsunuz bu yıl sonunda da...
Yani PlayStation 4'e en geç gelsin de demiş Microsoft, ne yaparsan yap yani.
Bu yılın sonunda da Xbox One'a çıkacak oyun. Zaten dediğim gibi bekliyorduk böyle bir duyuruyu. Ve bütün oyuncuların da bunu oynayabilecek olması bence güzel.
Güzel. Keşke aslında 3. partilerin yaptığı bütün oyunlar multiplatform olsa.
Evet.
Yani tamam hadi Microsoft'un yaptığı oyun Microsoft'ta kalsın, Sony'nin yaptığı Sony'de kalsın da 3. parti firmaları ne oluyor diye düşünüyorum arada.
Bir de
yani.
Tomb Raider yani hani oyun dünyasının dönüm noktalarından birisidir. Hani bu oyunun sadece çıkması. Bir konsolda oyun olması da kötü olurdu. O yüzden ben PlayStation 4'e de PC'ye de gelmesine de çok memnunum.
Evet.
Burada zaten dikkat çekici nokta şey, PlayStation 4'e yıl sonunda gelmesi, PC'ye yıl başında gelmesi. Bakalım neler olacak yani göreceğiz. Xbox One'daki oyunlarda yavaş yavaş 1080p'ye geçiyormuş gibi gözüküyor Mesut. Şöyle ki Tomb Raider, Rise of Tomb Raider 1080p gelecek Xbox One'a. Bunun yanında PES 2016'da 1080p olarak gelecek. PES 2015 720p olarak gelmişti. Çok garip bir şekilde. Şimdi 1080p'ye geçiş yaptılar. Yeni geliştirme kitleri sanırım yollanmaya başlamış firmalar. Yollanmış.
Olabilir. Bunlar belki de DirectX 12 falan dedikleri olaylarla yavaş yavaş konsolun en azından 1080p oyunları, bazı oyunları oynatabilmesini sağlayabilecekler.
Evet, Rise of Tomb Raider'ın da zaten gerçi Definitive Edition da 1080p'ydi ama sinematikleri falan 900p'ydi. Yani. Bir zorlanmışlardı orada.
Sinematikler PC'de zorlayabiliyor ama bazen biliyorsun ani frame düşüşleri görebiliyorsun.
Ha, doğrudur.
O tarafta çünkü birazcık detaya abanıyorlar onlar. Hı-hı. Hani fizikten da zaten yok hani karakter kendi kendine hareket ediyor deyip sinematikler de yakınlaşacağı zamanlarda ekstra grafiksel detaylar sunuyorlar. O zamanlarda PC de çoğu zaman çakılabiliyor.
Olabilir, doğru. Yani oyunun bir de grafiksel olarak şimdi bu Tomb Raider Definitive Edition'a göre grafikler daha gelişmiş biliyorsun. Ve buna rağmen de yine 1080p çalışması beni mutlu etti. Umarım ileride çıkacak 1080p oyunlarda 1080p çalışır.
Ya şimdi aslında çözünürlük burada bir kriter tamam ama ben şuna karşıyım. Sırf konsolda 1080p olacak diye detaylardan kısmıyorlardır umarım. Çünkü şimdi oyunlara ekleyebileceğin detay sayısı belli biliyorsun. Ne yapabilirsin? Bir dal kırılabilir veya kırılmayabilir. Bunun ikisinin arasında oyun motoruna binecek yük açısından belli bir oranda güç farkı var. Fizik farkı var. Şimdi sen 1080p yapacağım diye kırılabilecek dalı kırılmaz hale getiriyorsan o bir sıkıntı. Çünkü konsolun gücü gerçek anlamda PlayStation'dan düşük zaten.
Evet, orası kesin.
Yani ona 1080p geliyorsa PlayStation'a ultra detay 1080p geliyor olması lazım PC'deki.
Ultra olmasa da.
Çünkü 1.5 kat çözünürlük şeye farkı var zaten. Evet. Güç farkı var o tarafta. Aynı çözünürlüktelerse oyunun belli bir şeyler sunuyor olması lazım. İşte bu da her zaman sektörün yani aslında kanayan yarası. Ne yazık ki sektör en güçsüze odaklanıyor.
E bir de dediğin gibi rakamlar üzerinden gidiyor. Mesela 1080p ama dediğin gibi
hangi yani detaylar? Gerisi nasıl yani? Tamam 1080p evet ama bana ekstra olarak bir şey sunuyor musun acaba bir önceki oyunun üstüne detay seviyesinde?
Gerçi ikisi de mesela PlayStation 4 Lite olursa bu defa PlayStation 4 oynayacak ya bizim konsolumuz daha güçlü niye ekstra detay koymadın? Bu tür sorunlar da devam
evet,
edecektir yani.
Evet enteresan devam eder gider o yüzden işte en güçlüze göre kendinizi hazırlamanızda yarar var. Belli bir süreden sonra sektör oraya doğru gidiyor. Teknoloji dünyasında sanal gerçeklik kasları 2016'nın başında en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi olacak herhalde. Şu bunu çıkarttı, bu bunu çıkarttı, işte hangisi daha iyi, hangisi daha kötü diye bunları tartışacağız. İncelemelerini inşallah yer verme şansı bulacağız. Oculus VR'de yeni bir alım yaptı. Peebles Interfaces isimli bir şirketi satın aldı. Ne yapıyor bu şirket? Bu şirket aslında oyunların içine direkt huzurlarınızla dahil olmanızı olabildiğince iyi bir şekilde sağlıyor. Sanal gerçekliklerin sıkıntısı var. Ellerinizi göremiyorsunuz. Çünkü gözünü tamamen kapatıyor. Hiçbir şeyini göremiyorsun. Ama bu şirketin geliştirdiği teknoloji sayesinde elleriniz oyunun içinde gözükebiliyor. Böylece aslında en azından elinize baktığınızda gamepad tuttuğunuzu falan görseniz ya da elinizde bir şeylere dokunsanız o sanal gerçeklik birazcık daha anlam kazanacak. Düşünsene şimdi bir uçak simülasyonu oynuyorsun. Elinden bazı şeyleri oradan şey yapabildiğini düşün. Çünkü derinlik bilgisini falan 3 boyutlu olduğu için az çok algılıyorsun. Düğmeye gidip şöyle elinden kapatıp açsan hissetmesen bile en azından bir interaktiviteyi tam olarak o sanalın içinde olduğunu hissedebilirsin.
Şey olabilir mesela bir Uncharted oynuyorsun. Uzandın kolu çektin kapı açıldı.
Mesela şey yani değişik şeyler yaşayabilirsin gerçekten öyle.
Tırmanma olmasın ama.
evet bir de inşallah onları da çok abartmazlar. Mesela ben Vita'da Uncharted'da oynarken ya lanet olsun şu özellikleri kullanmasın keşke dedim.
Arkadan
yani.
Tıkla falan.
Her yerde yok bir şeyin tozunu al, yok bir şeyi sirkele falan.
Cihazı ovalaya ovalaya bir olduk
ya. Aynen yani oynayamıyordur. Ama bu şirketin yaptığı iş gerçekten baya baya iyi gözüküyor. Bakalım Oculus VR biliyorsunuz işte Xbox One kontrolcüsüne destek vereceğim dedi. Kendi kontrolcülerini tanıttı. Şimdi yeni bir şirket satın alınması oldu. Gözlük yeni çıkacak gözlüklerle beraber bunu kullanabilecek miyiz bilmiyoruz tabii ama kullanabilirse gelirlerimiz gerçekten oyunun içinde bu şekilde net bir şekilde görülebilirse hepimiz için oldukça iyi olur
zaten
diye düşünüyorum.
Zaten 60 milyon dolara satın almışlar sanırım.
Evet yani şimdi şöyle bir şey var. 60 milyon dolar derken Alkan'ın suratı buruştu tabii biz. Hani 500 bin dolar ya da 100 bin dolar çıkart masaya koy desen ikimiz de burada yolda kalırız ama teknoloji dünyasında o kadar büyük rakamlar konuşur olduk ki çok basit geliyor. Evet. 60 milyon dolar ya. Ben de gerçekten haberi okurken şey düşündüm. Ne kadar ucuza gitmiş falan diye. Evet. 60 milyon dolar hayatın silahını kurtaracak. Ama işte böyle oluyorsunuz artık. Rakamı çok telaffuz edince değersiz
bir şey. Yango'dan para çık zaten mesela 750 bin TL falan.
Evet öyle bir şey çıkıyor değil mi? Yaşayamazsın ama işte böyle çok fazla telaffuz edince bir şey değeri kalmıyor.
Kesinlikle doğru.
Sahip olmasanız bile küçümser hale geliyorsun. 2 milyon dolar mı falan diye böyle. Bir diğer haberimiz de koltukların sanal gerçekliğe taşınmasıyla ilgili. Bir aklı selim şirket koltukların ayaklarının altına işte bu 500 kiloya kadar yük kaldırabilen bir sistem konumlandırmış. Ve film izlerken oyun oynarken bu sistem sizi böyle tepiyor falan bir şeyler yapıyor. 5D sinemayı evinize getirmişler kısacası onu söyleyebiliriz. 800 dolarlık bir fiyatı olacakmış. Bu bir Kickstarter projesi olarak başlamış ama cihaz bildiğiniz hazır olarak görünüyor yani.
Fiyat bence gayet iyi yani eğer öyle o
teknoloji. Fena değil ama işte şimdi şirketin filmleri buna göre organize etmesi gerekiyormuş. Şimdilik sadece Toy Story 2 ve Jurassic Park buna uyumluymuş.
Zaten en büyük sorun o. Yani mesela oyun çıkacak, oyunlarda uyumlu diyelim mesela. Bir sürü sorun. Birisi şey demişti. GTA'da arabaya hayat kadını gelince falan diyor.
Ne olacak demiş.
Cimletin aklı zaten o
zaten ona gitmiş. Orada koltuk nasıl çalışacak falan diye. Mesela gerçekten öyle. Mad Max'in DVD'si Blu-ray'i çıktı diyelim. Aldın geldin. Bir de şeyi bekleyeceksin yani. Koltuğa peş mi gelmesini bekleyeceksin evet, yani.
Yama gelmiş bir daha izleyelim.
Bir incelleme gelsin falan filan diye. Ya da filmde anlamsız hareketler yapıyor falan filan. Yok bu koltuk olmadı çalışmadı gibilerinden mi uğraşacaksın? En güzeli oraya harcayacağınız parayla daha iyi bir televizyon, daha büyük bir televizyon alıp herhalde o düzgün bir şekilde izlemek. Düz. Evet. Sakin sakin.
Kesinlikle.
Zıplamadan. Bir de tabii ses seviyesini merak ediyorum. Hani zart zurt zurt zart ses çıkartıyorsa ki çıkartıyordur.
Gıcır gıcır ediyorsa yani.
Evet. Zaten o etmese koltuk eder Alkan. Yani düşünsene koltuğu kaldırıyorsun böyle. Belli bir yerden sonra koltuk satın almak zorunda kalabilirsin.
Bir de bizim milleti biliyorsun yani. Böyle 5 kişi 10 kişi birden atlar onun üzerine falan.
Ama bu koltuğun şöyle bir avantajı var. Mesela kız arkadaşın var. Daha yeni tanışmışsın. Sen film izlemeye çağırdın. Özellikle size doğru koltuğu kaldırdığı filmleri tercih ederseniz kız arkadaşınız size doğru gelecektir. Böyle bir yakınlaşma sağlayabilirsiniz. Belki o tip konumlarda gerçekten işe yarar olabilir. Yani kumandadan şöyle koltuğu kaldırıp şöyle vız diye yuvarlanmasını.
Abartmadığınız sürece evet, güzel olabilir.
Yuvarlanmasını sağlayabilirsiniz.
Oyun tarafına geçtiğimizde ise aslında biraz teknolojiyle ilgili bir şey. Plüton'a giden uzay aracı biliyorsun New Horizon. Bunda PlayStation 1'in işlemcisi kullanılmış. PlayStation 1 1994 yılında piyasaya çıktı. Bu uzay aracı ise 2006 yılında dünyaya fırlatılmıştı. Şimdi çok eski bir teknoloji kullanmışlar diyorsunuz. İşte 33 MHz'de falan çalışıyor bu şey.
Ya benim aklıma şey geldi. Türk Hava Yolları demiş ya, sizi işte 9 yılda oraya gittiniz. Biz sadece bugün 270 noktaya indik falan. Ya yani şimdi benim aklıma şey geldi. Intel çıkıp diyormuş ki PlayStation 1'in işlemcisi mi? Oho biz şimdiden 5 GHz'de çalışıyoruz falan tarzında böyle saçma sapan bir açıklamayla olaya tuz biber oluyormuş.
Düşünsenize diyormuş bu işlemcileri neler
yaparsınız. Senin 8 yılda yaptığın işlemi ben şimdi 2 günde yapıyorum falan diye böyle bir reklamla.
Bir tane film izlemiştim, komedi filmi, adını hatırlamıyorum şimdi. Adam geçmişten işte geleceğe geliyor falan. Bir tane cep telefonu alıyor, geri geçmişe gidiyor. Dev bir tane bilgisayar var. Bak bu diyor, cep telefonu daha iyi yapıyor. Böyle falan işlemleri. O geldi yani. Ancak komedi olur.
Aynen öyle. Gibi.
12 yıllık yani 12 yıllık bir işlemciye biliyorsun işte 94'ten 2006'ya kadar tercih etmenin sebebi ise daha önce denenmiş, güvenilir bir şey kullanmak istemişler. Yani hatasız bir şey. Yani Pluton'a giden uzay aracında PlayStation 1'in işlemcisi kadar bir işlemci var. Şimdi bir uzay aracında böyle bir işlemcinin kullanılması nasıl bir şey? Yani hani çok fazla ihtiyaç mı duyuyor?
Yok
yani?
Şöyle bir şey var. Mesela Ay'a giden operasyonda kerçi Ay'a gittiler gitmediler diye biliyorsunuz oldukça fazla orada spekülatif konuşma mı var diyeyim, ne diyeyim, hareket mi?
Evet. Yok, spekülasyon var.
Spekülasyonu söyleyemedim de dedim kolaylaştırayım ben bari. Biraz evet, biraz kolaylaştırayım dedim açıkçası. Mesela orada da hesap makinesinden daha güçsüz bir işlemci var. Demek ki düşündüğümüz kadar zor değilmiş. Hakan kandırıyorlar bizi. Evet, biz de gidebiliriz. Yani çok fazla işlemeye gerek duymuyor herhalde. Buradan fırlatırken asıl hesabı yaptıktan sonra gidiyor herhalde.
Şey vardı sen oynadın Kerbal Space Program. Onu da herhalde tam yörüngeyi belirliyorsun.
Yolladım mı gitti gidiyor. Ondan sonra yörüngede kalıyor zaten.
Öyle bir şey oluyor.
Gerisi tamamen size kalmış durumda.
Şimdi bir Türk oyundan bahsetmek istiyorum. Ocean's Racing Steam'de 40 binden fazla satmış. Ve sadece 4.99 TL. Yani 5 liradan satılıyor oyun, daha doğru söyleyelim. Unreal Engine 3 ile geliştirilmiş bir araba yarışı. Açık dünya bir oyun. Oyunu ben oynadım. Yani çok kötü ya. Rezillik abi yani. Kusura bakmasın geliştirilse ama. Yani hani zaten incelemeye falan baksanız Steam'deki yorumlara falan gerçekten ilginç yorumlar var. Bir tanesi şey demiş. Yarış oyunu demişler ama 10 tane araba var. Sadece açık dünya demişler, bizim mahalle kadar da geliştirildi. Oyun ucuz olmasıyla satmış biraz. Unreal Engine 3'le de geliştirilince çok da detay yok zaten oyunda. Millet 5 lira mı? İşte 3 lira.
Demek ki kimse yorumları okumuyor oyun alırken.
Evet. Yani ucuz olunca herhalde çok şey yapmıyor. Steam'in bu yaz indirimleri, kış indirimleri
olabilir,
gibi.
Olabilir, doğru.
Birisi şey demiş, 3 euro mu verin bana falan demiş. Birisi şey demiş, Refund Simulator 2015.
Güzel olmuş gerçekten.
Oyun ucuz olmasıyla satmış. Yani evet, belki çok bir kişi tarafından, iki kişi tarafından geliştiriyor belki de ama yani gerçekten oyun kalitesi çok kötü. Yani oyunda mesela yapay zeka neredeyse sıfır. Yarış yapıyorsun, araba seçemiyorsun. Her yarışta sana belli araba veriyor falan. Böyle garip garip yönleri var.
40 bin satmış, 5 lira kazanmış, 200 bin temiz para oradan.
Ben orada bir hesap yaptım. Şöyle yapsa falan, Steam şu kadar kesse falan. Bunu ben niye bu ikisi bir aldım derseniz sebebi şu. Yani bir oyun yapıyorsunuz. Çok kaliteli olmayabilir ama fiyatını iyi ayarladığınız zaman demek ki satabiliyor.
Evet, doğru.
40 binde bence bir, böyle bir oyun için hiç de kötü değil. Gayet iyi bir satış rakamı.
Yani mobil platformdaki oyunlar da işte oradan yürüyorlar ya zaten.
Evet. Ya yani mesela Türkiye'de mesela Witcher falan geliyor. Ya 40 bin falan imkanı yok satmasının, yani onu söyleyeyim. Satmıyor asla. Biz pek açıklayamıyoruz bu rakamları da çünkü yayıncılar çok şey yapmıyor, izin vermiyorlar ama 40 bin hiç de kötü bir satış rakamı değil.
Ya bu arada oyunlardan bahsetmişken son dönemde Poly Bridge isimli bir oyun var. Steam'de gitgide trendi yükselen köprü kuruyorsun ama ekstrem köprüler böyle. Sana kısıtlı bütçeyle işte bir şeyler veriyor. Aşman gereken. Böyle basit oyunları sevenler, kafa yorucu oyunları sevenler bir göz aslında.
Arabaların geçtiği bir...
Evet. Evet, evet. İşte araba otobüs geçiyor falan. Evet, alttan gemiler geçiyor bazen. Çok ekstrem çalışmalar görüyorum o tarafta. Biz zamanında mesela Cities Skylines oynarken yine önermiştik. Bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmişti. Şu sıra yine üstünde durduğumuz oyunlardan biri Poly Bridge. Ona da bir baksınlar derim. Yani aslında oyunların çok karmaşık olmasına da gerek yok eğlence faktörü için.
Tabii karmaşık olmasına gerek yok. Ama en azından oynanabilir olması çok önemli.
Çok önemli. Evet, gerçekten öyle. Japonya'ya gidelim. Şimdi Japon dendiği zaman böyle bizde bir algı var. Bunlar gururlu insanlar, şerefli insanlar, en ufak şeyde intihar ederler falan filan diye. Yolsuzluk her ülkede yolsuzluk, şerefsiz her ülkede şerefsiz herhalde. Çünkü değişmiyor. Yani çok abartmamak lazım. Bir milleti çok da yüceltip bir tarafı düşürmemek lazım.
Tabii tabii, her yerde var.
Evet, çünkü dünya Toshiba'daki yolsuzluk skandalıyla sarsıldı ve CEO Herkese şöyle bir selam durdu saygılı. Yok hiçbir şey yapma tabii ki. Çekip gitti, istifasını verdi. Nedir skandal? Toshiba 6 yıldır zararları göstermeyip karları şişiriyormuş. Böylece yatırımcıları ve piyasaları biraz dolandırıyormuş. Bu ortaya çıktıktan sonra da CEO çok fazla tepede kalamadı ve istifasını vermek zorunda kaldı yönetim kurulu üyeleriyle beraber. Yatırımcılar dolandırılmışlar tabii ki ve Toshiba'ya kesilecek cezanın da 1,5 milyar dolarla 3 milyar dolar arasında olacağı konuşuluyormuş. Oldukça uçuk bir rakamdan söz ediliyor.
Söylemesi çok kolay mı?
Evet ama benim burada ilgimi çeken ve en çok alay konusu olan Japonların yine saygılı bir şekilde gazetecilere böyle selam duran görüntülerinin ortaya çıkması oldu. Dolandırmışsın daha neyin saygı duruşuna selamına geçiyorsun.
Evet yani. Doğru söylüyorsun.
Yani. Abi, ortaya çıkarttınız Allah'a saygı duydum. Ben ne tarzında hiç beklemiyordum tarzını.
Şeyde olmuştu biliyorsun Kore'de de bu havayolu ile ilgili bir skandal olmuştu. Sanırım havayolu başkanının kızı mıydı neydi? O şey yapıyor gazeteciler önüne çıkıp özür dilemişti ama uçaktayken de o görevleri yapmadığını bırakmamış. Bütün cadalozluğu yapmış yine yani.
Sıkıntıları yaratmış
evet,
değil mi?
Yapmış hani kameraların karşısına çıkınca herkes bir eğilme şeyi var.
Demek böyle. Ki bu show ya biraz.
Biraz show olmuş olabilir.
Evet, evet. İşte her sakallıya hacı zanma.
Evet. Gerçi şöyle bir şey var. Keşke her ülkede bu tür şovlar da olsa evet. Yani.
Bazı... Her Japon'u da şey zannetme yani. Evet. Çalma zannetme.
Bazı ülkelerde hiç umursanmıyor yani. Dünyada.
Evet öyle bir şey var. Bir diğer haberimiz de Flash'tan ilgili biliyorsunuz. Aslında Flash'ın olayı tartışması iPhone'un lansmanıyla başlamıştı. Steve Jobs rahmetli. Biz de HTML5 ile devam edeceğiz. Flash'ın geleceğine güvenmiyoruz demişti. Ve şu anda da görünen o ki Flash'ın geleceği yok ve Flash ölmeye doğru gidiyor çok hızlı bir şekilde. Çünkü Twitch de HTML5'e geçecekmiş.
Ya,
evet, Twitch de bunun duyurusunu yaptı. HTML5 çalışmalarına başlamışlar. Bloglarına duyurdular. Flash'tan kurtuldukları anda gerçekten Twitch'in bile Flash'a ihtiyacı kalmadığını gören diğer camia herhalde peşinden geleceklerdi. Çünkü HTML5'in şöyle bir avantajı var. Bir kez geliştiriyorsun. Gerisinde bütün donanımlarda çalışıyor çatır çatır. Flash gibi değil yani. Hem çok fazla donanım sömürüyor. Hem gerçekten çöktü mü bazı makinalarda çöküyor. Bazen yayının gitmesine neden oluyor falan.
Bazen falan. Zaten Twitch çok kullanışsız olabiliyor. Beni sinir ediyordu o yönden yani. Değil
mi? Twitch iyi oldu. Şöyle iyi oldu. YouTube'un olaya girmesinden sonra onlar biraz akıllandılar. Şimdi onlar birazcık toparlamaya çalışıyorlar olayı. Çünkü gerçekten bazı konularda kalitesiz hizmetler veriyordu. Çöküyordu bazen anlamsız şekilde. Normal mesela partner olmayanlara kalite ayar seçeneklerini falan sunmuyordu.
YouTube duyuru durmaz hemen geldi.
Nasıl tıpış tıpış geldi. Gerçekten rekabet her konuda tüketicinin işine yarıyor. Biri yok olsun biri var olsun demek yanlış.
Kesinlikle. Yani mesela Steam çok güzel politikalar uyguluyor ama yarın bir gün değişebilir.
Kim evet tabii yani? Ki.
Gabe Newell her zaman sonsuza kadar onun başında kalmayabilir yani.
Doğru söylüyorsun.
Ben oyun tarafında bir haberim de olacak. Daha sonra kısa kısa geçeceğim. Xbox One'a fare ve klavye desteği tam olarak gelebilir.
En yani, sonunda, en evet, sonunda. Evet.
Klavye desteği gelmişti gerçi ama USB yoluyla.
İşte USB Bluetooth klavye yok. Ben de onu diyecektim evet. Sana.
Fakat artık şey demişler yani hani madem Windows 10 geliyor, bari hani stream özellikleri falan da geliyor Xbox One'a. O zaman klavye mouse desteği de gelsin. Tabii oyunlardan ne kadar izin verirler, orası biraz da geliştiricilere bağlı.
Ya hatta browser'da doğru dürüst fareyi kullansan o bile avantaj. Şu an evet. PlayStation'da hepsini yapabiliyorsun. PlayStation o konuda çok avantajlı. Hı-hı.
Yani Xbox tarafında da yani bu tam desteğin gelmesi çok iyi oldu. Browser'da yeter. Dediğim gibi şimdi Xbox One oynuyorum. Bir şey Xbox One'da oyun oynuyorum. Bir şey araştırmak için PC'yi aç bilmem ne falan. Hiç onlarla uğraşmak istemiyorum yani.
Ha Gamepad'de de browser kullanılmıyor değil şimdi onu söyleyelim.
Uzun sürüyor ama
evet, işte. Evet uzun sürüyor gerçekten. Özellikle benim gibi oyun masası olan masanın üstündeki monitörde bu tip konsolları kullanan insanlar için klavye uğraşmak her zaman daha kolay. Gamepad'i kenara koy çıt çıt çıt oradan yaz daha hızlı yapabiliyorsun. Mesela PlayStation'da Bluetooth klavye kullanımı gerçekten büyük avantaj sağlıyor. Özellikle bana mesaj atan kişilere uzun cevap vermem gerektiğinde direkt klavyeye geçiyorum. Hı hı. Oradan yazımı devam edebiliyorum.
Şimdi, yoksa yani yıllar sürer.
Yıllar sürer gerçekten. Kaldı ki Xbox'da yıllar sürer de PlayStation'da yine şey yapabiliyorsun. Jimnastik hareketleriyle bu, yazı yazabiliyorsun.
Xbox One'a şey gelmesi yani. Windows 10'un gelmesiyle birlikte uygulamalar da sanırım bol bol gelecektir değil mi?
Ya valla eğer Xbox'a Windows 10 düşündüğümüz gibi gelir de Windows uygulamaları gerçekten bir şekilde çalışmaya başlarlarsa aslında Steam işi falan yalan olur. Ben diyeyim size. Direkt onu koy oturma odasına bitti abi.
Umarım yani bakalım.
Değil mi? Asıl olay olacak ondan sonra.
Ya sonuçta oyuncuların işine yarayacak bu.
Öyle yani. Gerçekten. Kablosuz USB desek de sonuçta USB kablosuz setler de var. Bir tane takarsın oraya kablosuz verici. Çatır çatır klavyeni falan kullanırsın.
Şu an şey düşünüyorum yani. Bu E3'te Microsoft çok iyiydi gerçekten de. Ama hala Sony'nin gerisindeler. Yani mesela bana sorsan şu an hangi konsol alırsın diye PlayStation 4 derim. Yani,
ya her iki konsol da biraz geride kaldı aslında da.
Tabii genel olarak ikisi de geride kaldılar. Beklediğimiz gibi tam olarak değiller ama.
Hızlı hala, davranamadılar aynen o kendilerine özür
dilerim. Hala Sony mesela bu konuda bana daha cazip geliyor.
Evet biraz daha öyle.
Çünkü şey PSN biraz daha şey, yani arayüzü falan filan daha hoş geliyor bana.
Ya da arayüzü oyunları... falan geçtim ama hala daha o güç farkı kafaları kurcalayan bir konu.
Evet, onlar var. En azından sen uygulamalarla bir şeylerle arayı kapatabilirsin.
Kapatabilirler. Windows 10'dan sonra gerçekten çok hız kazanabilir o taraf. Uygulamalarla özellikle. Oturma odasının gerçek eğlence cihazı haline alabilir.
Evet, yani ben, bana şey gibi geliyor. Sony'yi geçebilmelerin tek yolu bu. Yani orada bir atılım yapmaları Windows 10'la birlikte. DirectX 12'yi kullanmaları. Yoksa Sony alır başına gider gibi geliyor.
Evet, Sony'nin elindeki isimler de güçlü oyun olarak baktığında. The Last of Us 2 bile sadece o konsolu yine birkaç milyon sattırabilecek güçlü bir yapım olacaktır. God of War 4 duyurulsa mesela. Hani God of War 4'ü geçtim. O ayrı bir case ama gerçekten The Last of Us 2'yi düşün. Evet. Konsol olmayan adam gider konsol alır yani.
Kesinlikle ya. Zaten ilk oyun
inanılmaz. Ve nasıl yapılabileceğini düşünemiyorum PlayStation 4'e. Uncharted aslında bir şeyler gösteriyor orada neler yapılabileceğini.
PlayStation 3'te atmosfer o kadar güzeldi. Hani 4'te nasıl olur falan diyorsun.
Yani inanılmaz olabilir gerçekten. Belki de bir açık dünya oyunuyla gelirler. Belli mi olur? Değişik olur.
Bakalım.
Farklı olur yani. Zaten dünya hani o hale gelmiş. Siz de açık dünya içinde. Ya aslında var ya şu firmalar niye aynen açık dünya zombi oyunu doğru dürüst yapmadılar?
Ben de şeye şaşırıyorum. Hep küçük firmalar el atıyor
Dead bu işe. Dead Rising dışında öyle bir oyun yok ya.
Yok. Büyük firmalar hiç el atmıyorlar. Abi at işte elini.
At yani. Elini gerçekten bir el verin de şu Grand Theft Auto'ya en azından zombi modu getirin. Yani o şehrin içinde görevler yapalım. Arkadaşlarımızla beraber farklı farklı ya ortamlarda.
Red Dead Redemption'a geldi. Çok eğlenceliydi mesela.
Evet. Süper yani oluyor. Çok farklı oluyor gerçekten. Bakalım kimden gelecek ilk olarak.
Ama GTA'dan gelebilir.
Değil mi?
Ben umutluyum.
Ben de umutluyum gerçekten. Philips'in Hue Lights'ını biliyorsunuz. Philips Hue Lights aslında Philips Ambilight destekli televizyonlarla beraber aktif olarak çalışan ve televizyonda izlediğiniz görüntüyle eş zamanlı olarak evinizin, odanızın aydınlatmasını değiştirebilen bir sistem. Hue lambaları satın alıyorsunuz $200 verip 3 tanesini. Gerçekten zengin işi biraz. Bunlar da böyle işte televizyonla uyumlu şekilde yanıp sönerek işte ormanlık bir alandaysanız odanızı yeşil yaparak, denizin dibini izliyorsanız yani denizle ilgili bir sahne görüyorsanız maviye dönüştürerek falan atmosfer katıyorlardı. Şimdi bu Hue lambalar Xbox One'la uyumlu çalışabiliyorlar. Gerçekten inanılmaz bir set olmuş. Bence süper bir fikir. Artık $200 bir Hue set aldığınızda Xbox One'daki destekli oyunlarda bu seti kullanabileceksin ve oyunla eş zamanlı olarak çevren değişecek.
Acaba oyunlara var mı destek?
Şu anda bir tane oyunu duyurmuşlar. Tam olarak söyleyeyim oyunun ismini. Bu ücretsiz olarak oyun, verilen oyunlardan bir tanesiydi. Bir kralın şeyini çekiyordun. Chariot isimli. Hatırlarsın belki bir kral arabası var. Mezar şey gibi tabutu çekiyordun sürekli olarak. Öyle bir arcade oyununda özel bir bölümde şu anda destek gelmiş. Ben eminim ki kısa sürede bütün oyunlara gelecektir bu destek.
Sanırım uygulanması da çok zor olmaz. Yani. Bakalım umarım olur.
Herhalde yoktu. Biz... Zaten aslında bu set şeyin Philips'in televizyonlarıyla uyumlu çalışabiliyor ya. Bir algoritması vardır. Bizde
vardı
öyle bir vardır.
Bizde öyle televizyon
evet, bir ara
Game of Thrones falan izlemiştik mesela.
Nasıl oluyor?
Çok güzel.
Fantastik yani. Oluyor çok değil mi gerçekten? Yani. Bir diğer konuda Amerika'da çok büyük bir orman yangını çıktı biliyorsunuz. Ve burada ne yazık ki bu orman yangınını amatör olarak görüntülemek isteyen drone sahipleri nedeniyle helikopterler ve uçaklar yangın söndürme çalışmaları yapamadılar.
Düşebilirler çünkü değil mi?
Mesela. Evet düşebilirlerdi ve bu yüzden orman yangını daha fazla zarar verdi. Şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu ve drone'ların çok uzun süre alandan ayrılmadığı konuşuluyor.
Yani onu görüntüleyeceğim diye.
Evet 4-5 drone yüzünden helikopterler inmek zorunda kalmışlar. Bu kadar saçma
bence
sapan
bir yasa olay. Gelecek ya bunların kullanımına çok... Gerçi Amerika'da silah bile hani serbestken...
Aslında yani Amerika'da bu olan şey biliyorsun... Yasal değil tam olarak. Yani drone uçurmadan önce izin alman gerekiyor belli bölgelerde ama burası için gerekiyor mu bilmiyorum. Bir de ekstra olarak son bir olay var. Drone'a silah takan genç biliyorsun.
Evet.
O da yine ekstrem videolardan bir tanesi. Şu anda izleyenlerimiz de görüyorlar onu. Drone'a adam silah takmış çatır çatır da ateşleyebiliyor.
Zaten polis hemen harekete geçmiş.
Evet yani polis harekete geçmiş ama drone'a silah takmak acaba gerçekten yasak mı? Ben onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle milleti niye özendiriyorsun, akıllarına getiriyorsun demişlerdir böyle bir şeyi. Hani ben Allah korusun bomba bağlayıp herhangi bir yerde uçurabilirsin. Çok uzak noktalardan kontrol edilebiliyor bunlar. Drone'ların gerçekten başımıza çok büyük işler açacağı kesin gibi görünmekte.
Evet biliyorsun nükleer santral üzerinde uçurmuşlardı falan filan. Evet. Yani çok tehlikeli şeyler bunlar. Yani.
Gerçekten öyle. Bizim havalanda tehdit eden bir tane aklı selim olmayan bir arkadaşımız vardı. Evet. Onunla ilgili yasal süreç başladı zaten.
Evet. Ben kısa kısalara geçeyim buradan Mesut. Angry Birds 2 duyuruldu. Arkadaş ne ikisi diyorum ben burada. Bir sürü oyun geldi.
Evet,
ara
yani,
tamam 10 tane oyun geldi. Ondan şimdi 2'yi duyurduk diyorlar. Ya bana komik geldi.
Filmin elinde bir şey yok ki. Yani. Bir şeyler yapmaya çalıştılar biliyorsun fizik oyunları falan olmadı yani.
Yok tutmaz yani. Evet, zaten
hiçbir Angry Birds gibi ses getirmedi.
O geliştirici Angry Birds'ün özel bir şeydi
evet.
Yani. Bundan sonra hiçbir şey yapamazlar. 30 Temmuz'da çıkacakmış. Oyunların platformlar belli değil ama zaten akıllı telefonları
her şeye gelecektir. Evet.
Kesin daha sonra da diğer platformlara gelecektir. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'de diğer oyunlar gibi Batman gibi Witcher gibi mesela Nvidia kart alanlara ücretsiz verecek.
Evet, bu güzel bir haber oldu Nvidia sahipleri 980, için. Nasıl alacaklar için.
Evet, 980 Ti, 980, 970 ve 60'da verecekmiş. Bir de mobile sürümlerinde verilecek yani dizüstü bilgisayar alanlarda. Bence güzel bir şey. Eğer bu kartlardan beni almayı düşünüyorsanız hani Batman'i ve Witcher oynadıysanız biraz daha bekleyin. Hani bu sürümler alın diyorum ben. Gayet güzel bir gelişme bence. Oyunun zaten PC sürümü 15 Eylül'de çıkacak. Konsollardan 2 hafta sonra PC'ye çıkacak. Çok da gecikmeyecek yani. Bir de oyunun boyutu ortaya çıktı. PlayStation 4 boyutu. Japonya'da PSN'de 25 GB'miş. PlayStation 3 sürümü ise 11 GB'miş. Fakat bu batıya geldiğinde... Tabii çözünürlük farkı ve kaplama farkından kaynaklanıyor. Fakat batıya geldiğinde bu durum değişecektir. Çünkü bir sürü dil destekleniyor, seslendirme destekleniyor falan derken bu boyut daha da artacaktır. Olabilir, özellikle evet. Avrupa bölgesinde boyutu daha da fazla olacaktır diye düşünüyorum ben. Journey PlayStation 4 için piyasaya çıktı. Biliyorsun PlayStation 3'ün çok beğenilen oyunlarından biriydi. Oyun Türkçe olarak 1080p ve 60fps desteğiyle çıktı. Türkçe olması çok güzel. Gerçi çok konuşma falan da yok. Yani menüler falan sadece değişiyor ama 45 TL'den satışta.
Sürpriz yapımlardan biriydi bu mesela.
Evet, PlayStation 3 sürümüne sahipseniz PlayStation 4 sürümünde doğrudan indirebiliyorsunuz. Bu da Sony'yi tebrik etmek gerekiyor gerçekten de iyi bir şey. Son haberim ise Shenmue 3'ten. Kickstarter kampanyası sonuçlandı ve Kickstarter'ın en çok bağış toplayan oyunu oldu. Biliyorsunuz Star Citizen falan var ama onlar dışarıdan bağış toplamaya devam etmişlerdi. 80 milyon dolar mı ne çıktılar en son hatırlamıyorum. Shenmue 6.3 milyon dolarla Kickstarter kampanyasını tamamladı. 10 milyon dolar toplarsak tam anlamıyla açık dünya olacak diyorlardı ama bu kadar toplamışsın umarım.
Yaparsın değil
yaparsın
mi?
Yani öyle diyorum. Shenmue 3 de merakla beklediğimiz oyunlardan birisi.
Evet bakalım efsaneyi devam ettirebilecek mi? Benim de son iki haberim var. Bunlardan bir tanesi Hollanda'nın biliyorsunuz otoyollar kenarına ses bariyerleri kuruluyor ki bu otoyolların yaptığı ses dışarı iletilmesin. Hı. Önemli sorunlardan bir tanesi. Türkiye'de çok fazla kullanıldığını görmüyoruz ama yurt dışında aktif olarak kullanılıyor. Eğer yakınlarda yerleşim birimi varsa otoyolların kenarında mutlaka ses bariyerleri var ki otoyolun sesi yerleşim birimlerine gitmesin. Bence oldukça önemli çalışma, güzel çalışmalardan bir tanesi. Şimdi Hollanda'da bu ses bariyerlerini şeffaf ışığı yönlendirebilen malzemelerden yapıp hemen arkalarına güneş hücresi pilleri koyup buradan elektrik üretme peşindelermiş. Zaten panelleri koyuyoruz. Bir de arkasına güneş enerjisi pilleri olsun, hücreleri olsun. Elektrik üretelim demişler. Bir kilometrelik yolda kurulacak bariyerle beraber de 50 hanenin elektriği sağlanabiliyormuş. Önemli gelişmelerden bir tanesi bu.
Sanırım dünyanın en şey milleti bunlar olacak gelecekte. Yani Norveç, Almanya, Hollanda.
Değil mi? Mesela en ufak bir yol teknolojisi çıkıyor. Hollanda'da denenecek falan. Fosforlu yol falan deniyor. Evet hemen orada duyuyoruz bunları. Bir diğer haberimiz de %100 dönüştürülebilir plastik malzemeden otoyol yapılması. Çok değişik bir şekilde bu. Mesela burada otoyol malzemesi 4 serisi, 4 şeritlik plakalar geliyor. Plakaları ard arda koyarak yapıyorlar. Asfalt gibi dökülmüyor. Ve geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen plastik bu. Daha sonrasında otoyolu kullanmayacağın zaman da şey yapabiliyorsun herhalde. Malzemeyi tekrar geri dönüştürebiliyorsun. Artık o yolu nasıl söküp götüreceksin bilmiyorum ama. Plaka oldukları için de bakım çok kolaymış. Çünkü bozulan yerdeki bölümleri söküp yenilerini takıyormuşsun. Eksi 40 ila 80 derece santigrat derece arasında dayanıklılık sağlayabiliyormuş. Ve 3 kat daha uzun kullanım ömrü sunuyormuş asfalta göre. Şu anda konsept şeklindeymiş bunlar. Ve Hollanda'nın Rotterdam şehrinde ilk olarak kullanılması planlanıyormuş. 3 yıl gibi kısa süre sonunda bu şehirde plastik yollar görebilecekmişiz. Enteresan gelişmelerden biri olarak geldi.
Ülkemiz olursa sürekli yolları kaos çıkar, kaos yap, o tür şeyler olmaz ve çok güzel olur yani.
Güzel olur gerçekten. Altında özel kablolama yolları falan filan her şeyi var. Çok şık. Bakalım denenmeye başladığında nasıl olacak? Ben bizim otoyollarda bir yol mühendisi görmüştüm. Dedim ki, ya dedim kusura bakma yol mühendisisin ama bu ülkede dedim yol mühendisliği yok ki. Yani yolların hepsi bozuk. Bunu daha önceki programlarda dile getirmiştim. Nasıl iş yapıyorsunuz siz dedim. O dedi ki biz de işimizi düzgün yapıyoruz da ne yazık ki kamyonlar çok fazla yüklendiği için dedi kanunların el verdiğinin üstünde onlar dedi yolu bozuyorlar dedi. Hı hı. Yani biz yolu bir Avrupa standartına göre yapıyoruz sonuçta dedi ama bu kamyonun üstünden geçtiğinde standart dışı dedi. İster istemez yol çöküyor belli bir yerden sonra.
Sanırım o kamyonlar da
denetlenmediği için işte. O yüzden bize plastik yol gelse ilk göreceğimiz şey o yolun kırıldığı bir kamyonun içine göçtüğü falan olur herhalde. Başka bir şey görmeyiz. Kırık kırık yollarla.
Mesela bunların cezası da ağır olsa çok daha iyi olur ama sanırım...
Ya öyle bir şey ki yani bu nereden tutsan kopuyor. Şimdi cezaları çok ağırlaştırsan bu sefer kamyon şoförleri yola çıkamıyorlar. Çünkü benzin çok pahalı olduğu için adam çok fazla yükü bir seferde taşımak, ona göre bir denge sağlamak zorunda. Ona göre bir fiyat veriyor. Bu sefer sen cezayı ağırlaştırıyorsa adam cezayı ödemiyor. Kamyonunu satmak zorunda kalıyor. Aç kalıyor. Başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Çünkü nereden tutsan belli eksikler var. Senin sadece bir şeyin cezasını arttırman değil. Yani o cezaya neden olan sorunları ilk önce gidermen lazım. Ya
benim en çok Türkiye'de işte son dönemlerde memnun olduğum şey bu sigara yasağıydı. Gerçekten topluma bir şey oldu.
İşe yarayacakmış gibi görünüyordu. Şimdi ama öyle olmadı biliyorsun.
Sonradan değişti ama yani ilk başlarda özellikle çok tutuşu oldu.
Mesela sigara yasağına ben niye anlamıyorum biliyor musun? Şu anda göya sigara içenlere özel alanlar kurulması lazım. Hangi lokantaya gittiğinde gördün öyle bir alan?
Hiç görmedim.
Yok, hepsinin bahçesinde sigara içiliyor. Ve sigara içmeyenlere ufacık bir yer ayırmışlar. Hı hı. Sigara köpek içmeyen. Kulübesi gibi bir yer. Orada sen sigara içmeyenleri oraya diyorlar ama bahçede oturmak istiyorsan sigara içenlerle bir oturuyorsun. Denetim yok. Hı. Hiçbir şekilde ceza almadıkları belli. Denetim olsaydı sigara içenlere özel bölüm olurdu. Tamamen o da şov amaçlı bir başladı. Ondan sonra bitti. Denetleyen menetleyen kalmadı.
Ama yine bazı şeyler değişti. Yani tamamen...
Yok abi, metrobüs durağında güvenliğin karşısında sigara içen adam var. Bu ülkede hiçbir şey değişmedi. Ben sana söyleyeyim.
Yok abi,
geçen durakta duruyorum. Normal otobüs durağında bir genç arkadaşımız sigara içmeye başladı. Dedim dumanın beni rahatsız ediyor. Kusura bakma abi dedi. Söndürdü.
İyi, kavga da edebilirdi yani.
Sonra 3 tane iri cüsseli adam geldi. Sigara içmeye başladılar. Çocuğun yanına gittim. Kusura bakma kardeş, bunları uyaramam dedim. Sen de yak içti istersen dedim. Yani bunları nasıl uyarayım dedim. Bunlar beni keser.
Keser, doğru söylüyorsun.
Ne yapacaksın? Ben gittim adamdan özür diledim, düşün. Çocuk da dedi ki yok abi dedi, ben seni rahatsız ettim. Kusura bakma dedi.
Abi yakayım mı dememişsin?
Diğerleri neredeyse ateşi ben yakacağım. Yani bırak uyarmayayım.
Ateşin var mı diyormuş, çıkıyorum.
Adamın ense kalınlığı kol kalınlığım kadar. Burası Türkiye, gerçekten kanunlar var. Uygulayan yok, denetleyen yok. En büyük sorunumuz da bu arkadaşlar. Bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli program olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.